bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
TÖS, anti-emperyalist, ulusalcı, emekten yana öğretmen örgütü, Yıldırım Koç, Ulusal Eğitim Derneği, Ankara, Aralık 2006, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Eylül 2007, okuyan Mahinur Eğilmezler. Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS, 1965'te kuruldu, 1971'de kapatıldı. Bu kısa süre içinde öğretmenlerin ve halkın gönlünü kazandı, büyük başarılar elde etti. Peki neydi bu TÖS? Kapatılmasının üzerinden 35 yıl geçmesine karşın adı niçin unutulmuyor? TÖS niçin gerici güçlerin ve emperyalizmin başlıca hedefi oldu? 12 Mart 1971 darbesinden sonra DİSK hakkında dava açılmazken niçin TÖS hakkında dava açıldı? Bu ve benzeri soruların yanıtı, günümüzde sendikacılık hareketinin karşı karşıya bulunduğu sorunların aşılabilmesi açısından yol gösterici olacaktır. Bu kitabın amacı bir TÖS tarihi yazmak değildir. Amaç, TÖS'ü TÖS yapan özellikler içinde ön plana geçen ve TÖS'ü unutulmaz kılan özelliklerin temelinde yatan anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana çizginin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Ülkemizin yoğun bir emperyalist tehdit ve saldırı altında olduğu günümüzde, bugünkü eğitim sendikalarının kendi durumlarını değerlendirmede kullanabilecekleri önemli bir deneyimin belirleyici özelliklerini anımsatmaktadır. Sunuş. Günümüzden 41 yıl önce memurlara 1961 Anayasası ile verilmiş olan sendikalaşma hakkının kullanılmasını düzenleyen 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu kabul edildi. 1965 yılından anayasanın ilgili maddesinin değiştirilip tüm devlet personeli sendikalarının kapatılmasına kadar geçen 6 yıl içinde 658 sendika kuruldu. Demir Serdar, Türkiye'de Kamu Görevlileri Dernekleri 1971 ila 1980, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Mart 1991, Sayfa 58. 1968 yılına kadar kurulan federasyon sayısı 6, konfederasyon sayısı 3 oldu. Türkiye Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personeli Konfederasyonu, kuruluş 26.06.1965, Türkiye Kamu Personeli Sendikaları Konfederasyonu, Türk Persen, kuruluş 16.07.1968, Türkiye İktisadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüsleri Personel Sendikaları Konfederasyonu, kuruluş 24.04.1968. Bugün çalışma yaşamı ile ilgilenen akademik personel içinde bile bu konfederasyonların adını bir kaynağa bakmadan söyleyebilecek kişi sayısı 1-2'yi geçmez. Federasyonların adını kimse hatırlamaz. 658 sendikadan ise yalnızca biri hatırlanır. TÖS, Türkiye Öğretmenler Sendikası. TÖS'ün 6 yılı aşkın yaşamı sırasında kısa bir süre dışında genel başkanlığını yapmış olan Fakir Baykurt'un anılarının 5. cildine verdiği isimle bir TÖS vardı. Peki neydi bu TÖS? Faaliyetinin sona ermesinin üzerinden 35 yıl geçmesine karşın adı niçin unutulmuyor? TÖS niçin gerici güçlerin ve emperyalizmin önde gelen hedefi oldu? 12 Mart 1971 darbesinden sonra DİSK hakkında dava açılmazken niçin TÖS hakkında dava açıldı? Bu ve benzeri soruların yanıtı, günümüzde sendikacılık hareketinin karşı karşıya bulunduğu sorunların aşılabilmesi açısından yol gösterici olacaktır. Bu kitabın amacı bir TÖS tarihi yazmak değildir. Amaç, TÖS'ü TÖS yapan özellikler içinde ön plana geçen ve kanımca TÖS'ü unutulmaz kılan özelliklerin temelinde yatan anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana çizginin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. TÖS'e ilişkin belgelere ulaşmanın zorluğu nedeniyle, TÖS'ün resmi belgelerinde yer alan görüşler bazen uzun da olan alıntılar biçiminde sunulacaktır. TÖS'ün çalışma yöntemi, genel merkezin şubelerle ilişkileri, TÖS'ün üyelerine sağladığı çeşitli olanaklar, taban örgütlenmeleri, üyelerin sendikayla ilişkileri, TÖS'ün siyasal yapılarla ilişkisi ve halka yönelik etkinlikleri ayrıca ele alınması gereken önemli konulardır. Bu konuların ele alınmamış olması bu çalışmanın bir eksikliğidir. Ancak temel amaç, ülkemizin yoğun bir emperyalist tehdit ve saldırı altında olduğu günümüzde, bugünkü eğitim sendikalarının kendi durumlarını değerlendirmede kullanabilecekleri önemli bir deneyimin belirleyici özelliklerini anımsatmakla sınırlıdır. Bir örgütün politikalarını sağlıklı olarak incelemenin ve değerlendirebilmenin ön koşulu, örgütün faaliyet gösterdiği dönemde içinde yaşadığı ortamı ve önemli gelişmeleri en azından ana hatlarıyla bilmektir. Ortamın ve gelişmelerin değerlendirilmesinde belirleyici olan iç dinamiklerdir. Ancak Türkiye gibi jeopolitik konumu son derece önemli olan bir ülkede iç dinamiklerin biçimlendirilmesinde uluslararası ilişkilerin önemi zannedildiğinden büyüktür. Bu nedenle 1960'lı yıllarda emperyalizmin ve Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik politikaları ve bunların ülkemize yansımaları da özet bir biçimde değerlendirilecektir. Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS, 4 ila 8 Eylül 1968 günleri Ankara'da bir devrimci eğitim şurası topladı. Çok önemli olan bu şurada yapılan konuşmalar ve sunulan tebliğler daha sonra bir kitap olarak TÖS tarafından yayımlandı. TÖS Devrimci Eğitim Şurası Yayınları No. 4 Ankara 1969. Şuranın son günü TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'un konuşmasının ardından Türk Edebiyatçılar Birliği adına şuraya katılan Can Yücel kürsüye çağrıldı. Kitabın bu bölümü şöyledir. Fakir Baykurt konuşmasını Devrimci Eğitim Şurası Türk ulusuna armağan olsun diyerek bitirdi. Ayakta ve uzun alkışlarla karşılanan kapanış konuşmasından sonra Can Yücel kürsüye çağrıldı. Ayakta ve hep birlikte aşağıdaki ant içildi. Türk'üm, doğruyum, devrimciyim. Yasam iç ve dış gavuru dışarı atmak, yurdumu tezelden kalkındırmaktır. Ülküm işçiye iş, köylüye toprak, bebeğe süt, yavruya ekmek ve kitap, gence gelecek sağlamaktır. Varlığım ulusal kurtuluşumuza ve bağımsızlığımıza armağan olsun. Salondan bir ses yükseldi. Hocamız Cahit Batmaz kürsüye. Hep birlikte dağ başını söyletsin bize. Cahit Batmaz sahnenin önüne geldi, ellerini havaya kaldırdı. Dağ başını duman almış marşı coşkunlukla ve gür bir sesle söylendi. Şura sona erdi. TÖS Devrimci Eğitim Şurası 1969 sayfa 505. Bu önemli ant, Fakir Baykurt'un Bir TÖS Vardı isimli anı kitabında da yer almaktadır. Baykurt, Fakir, Bir TÖS Vardı, Papirüs Yayınları, İstanbul 2000, sayfa 126. TÖS'ün Devrimci Eğitim Şurası'nda kabul edilen ant, Türk'üm diye başlamakta ve temel talepleri dile getirdikten sonra, varlığım, ulusal kurtuluşumuza ve bağımsızlığımıza armağan olsun diye bitmektedir. TÖS'ün başarılarının arkasındaki temel ilkeler bu antta açıkça ifade edilmiştir. TÖS'ün anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana politikasının ve ulusal bütünlüğü savunan, silahlı eyleme karışmayan, illegal yapılarla ilişki kurmayan, din tartışmasına girmeyen ve sendikayı dışarıdan idare ettirmeyen çizgisinin günümüzde sendikacılık hareketi için öğretici olduğu inancıyla, başta Fakir Baykurt olmak üzere, TÖS'ü TÖS yapanları ve Can Yücel'i saygıyla anıyorum. Eylül 2006. Giriş. Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS 1965 ila 1971 döneminde faaliyet gösterdi. Bu yıllarda dünyada önemli gerginlikler yaşanıyordu. Türkiye'nin dış politikası yeniden biçimlendiriliyordu. 1965 ila 1971 dönemi kapitalist ülkeler ile sosyalist ülkeler arasındaki soğuk savaşın öncelikle az gelişmiş ülkelerde etki kurmak biçiminde sürdürüldüğü yıllardı. Her iki tarafın elinde nükleer silahların bulunduğu koşullarda soğuk savaşın meydan muharebeleri az gelişmiş ülkelerde veriliyordu. Türkiye'de özellikle önemli jeopolitik konumu nedeniyle bu mücadelenin en yoğun biçimde sürdüğü ülkelerden biri oldu. ABD emperyalizmi 1965 yılında Vietnam bataklığına girdi. Avrupa'daki emperyalist ülkeler ABD'nin çeşitli alanlardaki dayatmalarına karşı tavır almaya başladı. Özellikle Latin Amerika'da ve Asya'da ABD emperyalizmi karşıtı hareketler hız kazandı. ABD 1950'li yıllarda kendi önderliğinde oluşturduğu anti-komünist cepheyi sürdürme ve daha da güçlendirme çabası içindeydi. Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkiler gelişti. 2000'li yılların Avrupa Birliği'nin oluşturulması doğrultusunda adımlar atıldı. Avrupa'nın bazı emperyalist ülkeleri ABD'nin tahakkümünden ve askeri varlığından iyice rahatsız olmaya ve Avrupa'nın güçlenmesinin yolunun soğuk savaş yerine sosyalist ülkelerle ilişkilerin yumuşatılmasından geçtiğini savunmaya başladılar. Avrupa ülkeleri 1968 olaylarıyla da bir sarsıntı yaşadı. Sovyetler Birliği'nde 1964 yılında başlayan Leonid Brejnev dönemi, özellikle Asya ve Afrika'daki 3. Dünya ülkelerini kapitalist, emperyalist bloğun hakimiyet alanı dışına çıkarma çabasının önde olduğu yıllardı. Sovyetler Birliği bir taraftan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerde artık su yüzüne çıkan anlaşmazlık ve hatta çatışmalarla uğraşırken, diğer taraftan 3. Dünya ülkelerine önemli askeri ve ekonomik yardımda bulundu. Amacı, barış içinde bir arada yaşama ve kapitalist olmayan yol tezleri çerçevesinde emperyalist sömürünün sınırlandırılması ve böylece emperyalist ülkelerde sınıf çatışmalarını geliştirmekti. Çin Halk Cumhuriyeti ise sosyalist komünist ülkeler üzerinde Sovyetler Birliği'nin tahakkümüne karşı açık bir mücadeleye girerken kendi içinde kültür devriminin kargaşasını yaşadı. Çin Halk Cumhuriyeti de emperyalist sömürü ve tahakküme karşı mücadele etti. Ancak izlediği yol farklıydı. Çin Komünist Partisi'nin kongresinde Mao'nun halefi olarak belirlenen ve Mao'nun Kızıl Kitabı'nın derleyicisi olan Lin Piao'nun Yaşasın Halk Savaşı'nın Zaferi kitabında da açıkça ifade edildiği biçimde emperyalizme karşı silahlı mücadele öneriliyordu. Bu yıllarda 3. Dünya ülkelerinde anti-emperyalizm temelinde çeşitli örgütlenmeler gelişti. Bağlantısızlar Hareketi, Latin Amerika Dayanışma Örgütü gibi yapılanmalar önem kazandı. Ayrıca 3. Dünya'da anti-emperyalist eylemler yaygınlaştı. Arapların 1967 yılında İsrail'e yeniden yenilmeleri sonrasında Filistinliler İsrail'e karşı gerilla eylemini başlattı. 1965 ila 1971 dönemi kapitalizm-sosyalizm mücadelesinin cephesinin 3. Dünya ülkeleri olduğu yıllardı. Türkiye ise bu koşullarda özel bir konuma sahipti. Türkiye, Soğuk Savaş döneminde askeri açıdan önemliydi. Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendi çevresinde, kendi denetimindeki ülkelerden bir tampon bölge, bir güvenlik bölgesi oluşturmuştu. Bu tampon bölgenin tek açığı Türkiye ve Karadeniz'di. Ayının yumuşak karnı Türkiye'ydi. Bu yılların silah teknolojisi çerçevesinde boğazlardan geçecek savaş gemilerine veya Karadeniz bölgesine yerleştirilmiş füzeler, Sovyetler Birliği'ne yönelik bir saldırıda çok büyük öneme sahipti. Türkiye, Soğuk Savaş döneminde ABD emperyalizmi için istihbarat açısından da önemliydi. Uzay çalışmalarında Sovyet-ABD rekabetinin sürdüğü ve uydu aracılığıyla istihbaratın bulunmadığı bu yıllarda, Karadeniz sahiline yerleştirilmiş ABD radarları ve incelik üssünden kalkan istihbarat uçakları önemli bilgiler topluyordu. Türkiye, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ni içten çökertmekle kullanılmaya çalışılan Türkçülük ve İslamcılık açısından da bir üst durumundaydı. Türkiye, Orta Doğu'da Sovyetler Birliği'nin etkisinin her geçen gün arttığı koşullarda, ABD emperyalizminin petrol çıkarlarının korunmasında en önemli müttefikti. Bu nedenle 1960'lı yıllarda Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün CIA en güçlü olduğu yerlerden biri Türkiye'ydi. ABD bu yıllarda Türkiye'ye çok yatırım yaptı. Yüzlerce bürokrat, sendikacı ve işveren ABD'nin Uluslararası Kalkınma Teşkilatı AIT aracılığıyla ABD'ye götürüldü, gezdirildi, zaafları saptandı ve kullanıldı. Barış gönülleri adı verilen istihbarat görevlileri, toplumsal yapı ve dokumuzun incelenmesinde temel dayanak oluşturan saha çalışmalarını yaptılar. ABD askerleri NATO ilişkileri aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli ilişkiler kurdular. Antikomünizmden anti-emperyalizm düşmanlığına ve ABD yandaşlığına geçmenin en ilginç örneklerinden birini 1960'lı yılların Genelkurmay Başkanı Cemal Tural oluşturmaktadır. Genelkurmay Başkanı Cemal Tural, 1966 ile 67 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yayımladığı bir genelgede "Amerika'yı sevmemek komünistliktir" diyebiliyordu. Arca Yürek Cüneyt, Demirel dönemi, 12 Mart darbesi, 1965 ila 1971, Bilgi Yayınları, Ankara 1985, sayfa 166 ila 7. Ancak 1962 ve 1964 yıllarında Türkiye-ABD ilişkileri zedelendi. Türkiye'nin ulusal çıkarları ile ABD'nin bölge politikaları çelişti. ABD 1962 yılında Türkiye'nin görüşünü bile almadan Türkiye'deki Jüpiter füzelerini geri çekti. 1964 yılında ise Kıbrıs'taki katliamı durdurmak için yapılması düşünülen askeri müdahale Başkan Johnson'ın mektubu ile önlendi. TÖS, Türkiye'de belirli çevrelerde bu nedenlerle gelişen ABD karşıtlığını bilinçli bir anti-emperyalizme dönüştürmede önemli rol oynadı. Türkiye, Soğuk Savaş'ın 3. Dünya'da en sert biçimiyle sürdüğü 1965 ila 1971 döneminde ABD'nin kontrolü dışına çıkma çabalarını yoğunlaştırdı. Bu çabalar, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik dostluk mesajlarının yoğunlaştığı ve 3. Dünya ülkelerinin anti-emperyalist mücadelesinin yükseldiği bir döneme de denk düştü. ABD emperyalizmi, kendisi açısından son derece önemli bir konumdaki Türkiye'nin kolayca kendi denetimi dışına çıkmasına izin vermedi. 1946 yılından itibaren kurulan ilişkiler ve yapılan yatırımlar değerlendirildi. Türkiye'de 1965 yılından itibaren halkın bölünmesi ve birbirine kırdırılması projesi uygulamaya sokuldu. Dünya ölçeğinde sosyalizm-kapitalizm mücadelesi Türkiye'ye en yoğun bir biçimde yansıtıldı. ABD, Türkiye'de antikomünist ve Sovyetler Birliği karşıtı kim varsa onunla bir biçimde ittifaka girdi. Herkes birbirini kullanmaya çalıştı. Türkçüler, Sovyetler Birliği'nde özgür olmadığına inandıkları Türklerle bütünleşmek için Sovyetlere düşman olanlarla aynı cephede yer aldı. İslamcılar, Allahsız komünistlere karşı gavurlarla saf tuttu. Türkiye'de sosyalist komünist solda kendilerini geniş kitlelerden koparacak anlayış ve uygulamalar gelişti. ABD emperyalizmi Kürt kartını da kullanmaya başladı. Bu süreçte tabii ki Sovyetler Birliği de boş durmadı. Ancak onların olanakları, çabaları ve etkileri ABD'ninkilerden çok daha sınırlıydı. Ayrıca Sovyetler Birliği 1945 ila 46 yıllarındaki hatalarını telafi etmeye çalışıyor, Türkiye'yi hiç olmazsa tarafsızlaştırmaya çabalıyordu. Her iki güç de Türkiye'nin iç dinamiklerini etkilemeye çalıştı. Bu yıllar iç politikada Adalet Partisi'nin hakim olduğu bir dönemdi. AP, 10 Ekim 1965 seçimlerinde kullanılan oyların %52,87'sini alarak toplam 450 milletvekilinin 240'ını çıkardı. CHP'nin oy oranı %28,75, 134 milletvekili, TİP'in oy oranı %2,97, 15 milletvekili ve daha sonra MHP'ye dönüşecek olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin oy oranı da %2,24, 11 milletvekiliydi. 5 Haziran 1966 günü Cumhuriyet Senatosu'nun 52 üyeliği için 21 ilde seçim yapıldı. Adalet Partisi %56,9 oy aldı ve 35 senatör seçildi. CHP ise %29,6 oranında oyla 13 senatör çıkarabildi. Adalet Partisi, 4 yıllık tek parti yönetiminin ardından yapılan 12 Ekim 1969 seçimlerinde de Millet Meclisi'nde tek başına çoğunluk sağladı ve kullanılan oyların %46,55'ini aldı. Milletvekili sayısı 256 oldu. CHP'nin oy oranı %27,37, 143 milletvekili, MHP'nin oy oranı %3,02, 1 milletvekili ve TİP'in oy oranı da %2,68, 2 milletvekili düzeyindeydi. Alevi kimliği etrafında örgütlenen Birlik Partisi de %2,80 oranında 8 milletvekili oy aldı. Ancak AP'nin içinde yaşanan bazı sorunlara bağlı olarak Demirel hükümetinin bütçe tasarısı 11 Şubat 1970 tarihinde reddedildi. 1970 yılı Aralık ayında da 26 milletvekili AP'den istifa ederek Demokratik Parti'yi kurdu. Adalet Partisi içinde Demirel'e karşı muhalefet yürütenlerden Faruk Sükan, Konyalılar Bürosu'nda, Saadettin Bilgiç ise Suudi Arabistan Yardımı Derneği Bürosu'nda toplantılar yapıyorlardı. Arca Yürek, Cüneyt, AGE, 1985, sayfa 318. 1965 ila 1971 dönemi genel olarak ülkede hızlı bir ekonomik büyümenin yaşandığı yıllardı. Ekonomik büyüme oranı 1963 ila 1967 döneminde yılda ortalama %6.7 ve 1968 ila 1971 döneminde yılda ortalama %6.9 oldu. Bu yıllarda yeni yatırımlar yapıldı, yeni istihdam olanakları yaratıldı, yurt dışına giden işçilerimizin ülkeye gönderdikleri paralar özellikle kırsal bölgelerde aile gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Ancak 1970 yılında ithal ikameci sanayileşmenin yaşadığı tıkanma, yüksek oranlı bir devalüasyonla geçici olarak aşılabildi. 1965 yılında nüfusun %74.1'lik bölümü 10 binden az nüfuslu yerlerde yaşıyordu. Bu oran 1970 yılında 64.2'ye inmişti. Hükümetlerin uyguladıkları destek politikaları sayesinde köylülüğün gelir düzeyi yükseldi. Ayrıca bu yıllarda köylerin elektrik, yol, su, okul gibi gereksinimlerinin karşılanmasında önemli adımlar atıldı. 1965 ila 1971 dönemi ülkemizde sendikalı işçi sayısının arttığı, toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla sendikalı işçilerin ücretlerinin yükseldiği, çalışma koşullarının iyileştiği yıllardı. Asgari ücrette de önemli artışlar oldu. Gerçek memur aylıkları ise 1968, 1969 ve 1970 yıllarında geriledi. Memurlar nispi yoksullaşmanın yanı sıra mutlak bir yoksullaşma ile de karşı karşıya kaldılar. Ayrıntılı veriler için bakınız Oksay Kazım, Kamu Personeli İstihdam ve Gelir Dağılımı Araştırması, Cilt 1, Devlet Planlama Teşkilatı, 1091, SPD 236, Ankara 1971. Esnaf sanatkar da durumu iyileştirdi. Özellikle Halk Bankası kredileri toplumun bu kesimine önemli yararlar sağladı. Bu dönemde halkın tüketim kalıbında önemli değişiklikler de yaşandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, tüpgaz bu yıllarda yaygınlaştı. Köylerde traktör sayısı arttı. Özel araç sahipliği ve kullanımı yaygınlaştı. 1965 ila 1971 döneminde yoksulluk vardı. Ancak bu yoksulluk yüzlerce yılın birikiminin sonucuydu ve insanlar yoksulluk konusunda öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyordu. 1929 dünya buhranının Türkiye'ye yansıdığı 1930'lu yıllarda ve büyük yokluğun yaşandığı İkinci Dünya Savaşı döneminde iktidarda CHP vardı. İnsanlar muhafazakar AP döneminde yaşam düzeylerindeki yükselme nedeniyle geleceğe umutla bakıyordu. Yoksulluk insanları isyan ettirmiyordu. AP döneminde yoksulluğun azalması onları daha da muhafazakarlaştırıyordu. Yoksulluklarının azalma umudunu taşıdıkları bir dönemde yoksulluğa dayalı propagandalar etkili olmuyordu. 1965 ila 1971 döneminde Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde de önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye-ABD ilişkileri 1962 ila 1964 döneminde büyük darbe aldı. Buna karşılık Türkiye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ilişkilerinde önemli nitelik değişiklikleri yaşandı. Bu dönemin ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler politikaları ve Türkiye ile ilişkileri dikkate alınmadan iç dinamiklerin kavranabilmesi olanaklı değildir. Özetle muhafazakar AP iktidarında Türkiye ile SSCB ilişkileri önemli ölçüde gelişti. Bu da ABD'nin çeşitli alanlarda tedbir almasına ve dolaylı müdahalelerde bulunmasına neden oldu. Türkiye'deki Kürt milliyetçileri 1965 yılından itibaren önemli bir atılım yaptılar. Çeşitli biçimlerde örgütlenmeye başladılar. 1965 ila 1971 dönemi ülkemizde İslamcı hareketin gelişimi açısından da önemlidir. Bu yıllarda hem tarikat-cemaat ilişkileri gelişmiş hem de siyasal parti örgütlenmesine gidilmiştir. Ayrıca Alevilerin 1966 yılında Birlik Partisi'ni kurmaları da önemlidir. Bu yıllarda Kur'an-ı Kerim'de yapılan tahrifatlar da kullanılarak Müslümanlar arasında etkili bir biçimde sağcılık propagandası yapıldı. Ülkücü hareketin gelişimi açısından da 1965 yılı bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girmelerinin ardından 1965 Kongresi'nde Alparslan Türkeş'in CKMP Genel Başkanlığına getirilmesi yeni bir sürecin başlangıcını oluşturdu. CKMP 1969 Adana Kongresi'nde adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi. 1968 yılı yaz aylarında da komando kampları faaliyete geçirildi. İslamcıların ve ülkücülerin ABD emperyalistleriyle anti-komünist cephede kurdukları ittifak, Türkiye'deki İslamcıların ve ülkücülerin önemli bir bölümünün anti-emperyalistlere düşman olmasını, emperyalistlerin politikalarına karşı çıkmamasını ve hatta bazı durumlarda açıkça desteklemesini getirdi. Bu kesimlerin anti-komünistliği, onları anti-emperyalizm karşıtlığına ve hatta emperyalizm yandaşlığına savurdu. Diğer taraftan Türkiye İşçi Partisi 1965 genel seçimlerinde seçim sisteminin de etkisiyle beklenmedik bir başarı sağladı ve Millet Meclisi'ne 15 milletvekili soktu. 1965 ila 1971 dönemi sosyalist komünist hareket açısından da bir nitelik sıçramasının yaşandığı yıllar oldu. Türkiye İşçi Partisi gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarıyla gerek parlamento dışı mücadelesiyle dünyaya ve Türkiye'ye ilişkin birçok gerçeğin kitlelere duyurulmasında belirleyici bir rol oynadı. Anti-emperyalizm Türkiye'ye Türkiye İşçi Partisi kanadından girdi ve yaygınlaştı. Türkiye'de sosyalist komünist sol ilk kez bu dönemde kitleselleşti. Diğer taraftan bazı sosyalistler Kürt milliyetçileriyle ittifaka girdi. Solun bazı kesimlerine mensup bazı kişiler de 1968 yılından itibaren El Fetih'te silahlı eğitim görmeye başladı. Sosyalist komünist sol ilk kez 1970 yılında önce Amerikalılara ve bankalara karşı ardından devlete karşı silahlı eyleme girişti. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi de 1965 yılında ortanın solu görüşünü ortaya attı. CHP ayrıca dış politikada ABD ve Sovyetler Birliği düşmanlığı yapmayan, ABD ile askeri ilişkileri zayıflatmayı amaçlayan bir çizgi savunmaya başladı. Türkiye Öğretmenler Sendikası 1965 yılında böyle bir ortamda doğdu. TÖS'ü oluşturan kişiler Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu TÖDMF içinde önemli bir örgütlülük deneyimi birikimi sağlamıştı. TÖDMF, TÖS'ün yaratılmasında belirleyici bir rol oynadı. Ancak TÖS, TÖDMF'yi aştı. Aradaki fark birinin dernek, diğerinin sendika olması değildir. TÖS bir sendikaydı. Ancak bu yıllarda yürürlükte bulunan 624 sayılı devlet personeli sendikaları kanununa uygun olarak faaliyet gösteren sendikaların derneklerden fazla bir farkı kalmıyordu. TÖS'ü TÖS yapan, onu TÖDMF'den ayıran, diğer devlet personeli sendikaları unutulup giderken onu hatırlatan özellikler, 1961 Anayasası'nın sağladığı özgürlükler ortamında yukarıda değinilen ülke içi ve uluslararası etmenlerin sonucunda oluştu. Bu süreçte TÖS'ün nitelikli önder kadrosunun da çok önemli rolü oldu. TÖS, anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana bir çizgi izledi. Duyarlılık gösterdiği konularda haklıydı. İzlenen haklı ve akıllı politikanın da büyük katkısıyla öğretmen kitlesinin yaklaşık yarısını üye yaptı. Ayrıca 15 ila 18 Aralık 1969 genel grevine büyük öğretmen boykotu, Türkiye'de bu dönemde çalışan toplam 156 bin öğretmenin 109 binini katabilecek bir toplumsal itibara, güvene ve güce sahipti. Ancak TÖS'ün bağımsızlık ve emperyalizme karşı mücadele gibi konulardaki uyarıları geniş kitlelerde fazla bir yankı uyandırmadı. TÖS farklı bir sendikaydı. Toplumsal bir misyonu halkı uyandırma ve mücadeleye katma hedefini benimsemişti. Siyasal parti değildi. Bir siyasal partinin görevlerini üstlenme gibi bir amacı, niyeti ve çabası da yoktu. Ancak okuldaki öğretmenliği toplumda da öğretmenliğe dönüştürmek istiyordu. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde öğretmenlerin üstlenmiş oldukları aydınlanmacı görevi ve toplumsal önderlik rolünü aydın sorumluluğu içinde yarı sömürgeleştirme koşullarında yeni bir içerikle sürdürme ve geliştirme çabası içindeydi. Ancak bu kez koşullar farklıydı. Toplumun geniş kesimlerinin durumlarının her gün birazcık da olsa iyileştiği ve bu insanların geleceğe umutla baktıkları bir dönemde ülkenin bağımsızlığının korunması, onurlu dış politika, ulusal onur, sömürünün önlenmesi gibi konulardaki çağrılar fazla etki yaratmadı. Töslüler lokallerini halka açmaya, ücret taleplerini gündeme getirirken halka yük oluşturmamaya, halkın içinde erimeye çaba gösterdiler. Ancak emperyalizmin bu dönemde Türkçülüğü ve İslamcılığı kullanma çabaları ve emperyalistlerin geniş maddi olanakları etkili oldu. Tös ve Töslüler birçok yerde gerici saldırıların hedefi yapıldı. 12 Mart 1971 darbesinin ardından da 15 ila 16 Haziran 1970 olaylarının sorumlusu olarak suçlanan DİSK veya TİP'e yakın olduğu bilinen ve ilkokul öğretmenlerinin küçük bir bölümünü örgütlemiş bulunan İLKSEN hakkında dava açılmadı.